Ayrım 6. Ekmekçi Kadın, Xavier de Montepin. Sayfa 88. Cinayetin ve yangının soruşturmasını yapacak olan savcı Paris'ten gelmiş, soruşturmalarına başlamıştı. Önce komiserle konuşmuş, bazı hususları ona sorup öğrenmişti. Savcı sonra da fabrikatörün kız kardeşine telgraf çekerek dönmüş olan veznedar Rico'yu yanına çağırttı. Onu karşısında gördüğü zaman gözü pek tutmamıştı. 50 yaşlarında kötü karakterli, geçimsiz, kavgacı bir insan olduğu ilk bakışta belli oluyordu. Olaya en yakın tanık olarak gösterilen bu adamın halini, tavrını pek beğenmemişti savcı. Ama istese de istemese de onu dinlemek, söyleyeceklerine dikkat etmek zorundaydı. Önce avluda bulunan 3 gaz şişesini gösterdi savcı Rico'ya. Veznedar hemen cevap verdi. Elbette tanıyorum. Jean Fortier'in şişeleri bunlar. Gazı fabrikaya getirdiği zaman bu şişelere boşaltmıştı. Savcı sorularını sorarken Rico'nun hareketlerini de dikkatle izliyor, bu suretle gerçeği öğrenmeye çalışıyordu. Savcı başka bir konuya geçti. Jean Fortier'in fabrikatöre söylediği sözleri iyice hatırlayabiliyor musunuz? Monsieur Rico yine hevesle konuşmaya başladı. Nasıl hatırlamam? Hem o kadar iyi hatırlıyorum ki. Alçak karı düpedüz tehdit ediyordu Monsieur Labrie'yi. Aynen, beni kovmanız sizin için hiç de hayırlı olmaz diyordu. Anlamı pek açık değil mi bu sözlerin? Savcı Rico'nun bu haline sinirlenmişti. Sorgunun bundan sonraki kısmında sesi bu yüzden biraz sertleşti. Haşinleşti. Rico farkında bile değildi bunun. Onun tek amacı Madame Fortier'i suçlamaktı. Savcı tekrar sordu. Sizce yangının ve cinayetin sebebi öç almak mıdır? Rico yine kestirdi attı. Benim kanım budur. Başka bir sebep olmaz sanıyorum. Peki fabrikatör 2 gündür burada yokmuş. Onun böyle ansızın döneceğini herhangi bir kimse biliyor muydu acaba? Rico 1-2 saniye düşündükten sonra cevap verdi. Zannetmem. Hatta tahmin ederim ki kendisi bile bu kadar çabuk ve böyle bir saatte fabrikaya döneceğini bilmiyordu. Savcı soruşturmasını biraz daha derinleştirmeye karar vermiş gibiydi. Anlaşıldığına göre Monsieur Labrie'nin yanında bir de yol çantası varmış. Kendisi cinayet sırasında fabrikaya henüz gelmişti ve odasına girmeden kapının önünde öldürülmüştü. Demek oluyordu ki fabrikatörü vuran insan onun odasındaydı. Bunu nasıl izah edersiniz siz? Rico biraz düşündü. Katil herhalde odayı tutuşturmak için içeri girmişti. Savcı hemen itiraz etti. Evet, ama yangının neden çıktığını unutmuş görünüyorsunuz Monsieur Rico. Yangın talaşlar ve tahta parçaları ile dolu bulunan marangozhaneden çıkmamış mıydı? Rico müşkül bir duruma düştüğünü hissediyordu. Cevap verememişti bu suale. Savcı onun düşünmeye başladığını görünce, "Kasada kaç para vardı acaba? Hatırlıyor musunuz?" diye başka bir soru sordu. 190.153 frank. Kağıt para mı idi? Evet, kağıt para idi. Yalnız 3.000 frangı altındı. Savcı kısa bir müddet düşündü. Kasadan bu paranın bulunduğunu sizden başka bilen var mıydı? Ben parayı patrona teslim ederken yalnız değildim. Ustabaşı Jacques Garut ile kapıcı kadın da yanımızdaydılar. Hatta zavallı ustabaşı yangın sırasında parayı kurtarmak uğruna kendisini alevlerin içine attı. Kapıcı kadının o sırada patronun odasında ne işi vardı? Kendisini patron çağırmıştı efendim. Savcı bu noktayı da öğrendikten sonra başka bir konuya geçti. Odanın anahtarı kaç tanedir? 2 tane. Biri herhalde fabrikatörün kendindedir. Öteki kimdedir peki? Evet, biri fabrikatördeydi, öteki de Madame Jean Fortier'de. Jean fabrikada yalnız mı kalırdı? Evet efendim. Savcı daha sonra Jean'ın özel durumu ile ilgili bilgiler aldı. sorgu yargıcı savcı ile polis hafiyesine dönerek konuştu. Cinayet yalnız intikamdan değil, işin içinde hırsızlık da var. Kadın fabrikayı ateşe verdikten sonra kasayı soymak için fabrikatörün bürosuna girmiş. Oradan çıkarken de Monsieur Labri ile karşılaşınca onu öldürmüş. Peki, kasayı kırmak için çok kuvvetli olmak gerekmez mi? Bir kadın bunu yapabilir mi? Bir de suç ortağı olması gerek sanıyorum. Rico, kasa eski usulde yapılmıştı, açması kolaydır diye cevap verdi. Hatta birkaç defa Monsieur Labrie'nin dikkatini çektim. O kadın açabilir. Kasa sadece saç kasa mı? Evet efendim. O halde işin içinde hırsızlık yoksa altınlar kasadan çıkar. Savcı yanındaki doktora dönerek, Monsieur Labrie'nin yarasını muayene ettikten sonra suç aletinin ne şekilde olduğunu anlayabildiniz mi? Evet. Sivri uçlu bir bıçak. Bıçak kalbe gelmiş. Monsieur Labrie derhal ölmüş. Demek çok kuvvetle sokmuş. Fakat şaştığım bir şey var. Nedir efendim? Jean Fortier hırsızlık yaparken fabrikatörün fabrikada bulunmadığını biliyordu. O halde üzerinde niçin bıçak bulundursun? Polis hafiyesi sordu. Siz bu olayda bir suç ortağı var demiyor muydunuz? Evet, bir kadının yapacağı iş değil bu. Rico, Jean Fortier güçlü kuvvetli bir kadındır, dedi. Sorgu yargıcı itiraz ederek, bıçağı kasayı açmak için almıştır. Zaten kaçması da suçlu olduğunu gösterir, dedi. Kadın muhakkak suçlu. Fakat ortağı kim? Jean Fortier kimseyle görüşür mü? Bir dostu, bir aşığı var mıdır? Bu sırada içeri bir makinist girdi. Yanında bir kadın vardı. Konuşmak için müsaade istedi. Efendim, ben Jean Fortier'in bu cinayeti evvelden tasarladığını, yangın çıkarmak için gaz yağı aldığını ispat etmek için geldim, dedi. Karım, Alfar Tüyl'deki bakkal François ile konuşmuş. Kapıcı kadın gaz yağını ondan satın almış. Sorgu yargıcı François'nın getirilmesini istedi. Siz Jean Fortier'i tanır mısınız? Evet efendim, müşterimdir. Ona gaz yağı mı sattınız? Evet efendim, 3-4 gün evvel geldi, 4 litre gaz yağı aldı, garibime gittiydi. Niçin? Çünkü ondan bir gün evvel de 4 litre gaz almıştı. Son alışında sordum, çocuk oynarken döktü dedi. Ben de aman dikkat et, çocuk ortalığı yakabilir dedim. Nasıl bir kadındır? Para düşkünüdür. Nereden biliyorsunuz? François, Jean'la aralarında geçen konuşmayı anlattı. Az sonra Jean Fortier için tutuklama kararı çıktı. Kadının durumu ve onu tanıtacak bilgiler her tarafa bildirildi. O gün öğleden sonra çok şık giyinmiş bir genç Saint-Lazare garının önünde arabadan indi. Garın salonuna girdi, merdivenleri çıktı. Boynunda bir çanta, elinde de bir bavul vardı. Görenler zengince bir esnaf ya da bir tüccar zannederlerdi. Yeni tıraş olmuştu, saçları özenle taranmıştı. Paris'ten Havre bilet verilen yere yaklaştı. Bilet gişesi kapalıydı. Bundan sonraki trenin 6.33'te olduğunu öğrendi. Delikanlı garın Amsterdam sokağındaki kapısından çıktı. Kendi kendine, yetişemeyeceğimi zaten anlamıştım ama neyse, gece gideriz. Hele şimdi şu karnımı doyurayım bir. İstasyonun karşısındaki otelin altında bir lokanta vardı. Buraya hep İngilizler ve Amerikalılar gelirdi. Genç adam garsona, bir yemek listesi verin, bir tren tarifesi, bir de kağıt, kalem getirin lütfen, dedi. Garson istediklerini getirdi. Kendi kendine, yemek hazırlanıp gelinceye kadar bir telgraf yazayım. Havre varıncaya alık alık otel aramaktansa, dedi. Hoş, korkulacak bir şey kalmadı ya, herkes beni kasayı kurtarırken yandı gitti zannediyor. Eh, şimdi beni gören de imkanı yok, tanıyamaz. Zaten Havre'da durucu değilim, oradan da pır Fransa dışına. Otel ilanlarını okurken şu adresi gördü. Deniz Oteli, Havre, sahibi Lemel. Kendi kendine, bu otel iyi, vapur iskelesine yakın. Kendimi göstermeden doğru İngiltere'ye geçebilirim. Oradan da ver elini Amerika. Sonra şu telgrafı yazdı. Monsieur Lemel, deniz oteli sahibi, Havre. Gece 11:05 geçe treniyle geliyorum. Uygun bir oda ayrılması ricasıyla. Paul Harman. Garsonu çağırdı. Şu telgrafı şimdi çektirir misiniz? Hay hay efendim. Yemeği de getirin. İştahla yemeğini yedi. Sıhhati yerindeydi. İçinde en küçük bir endişe yoktu. Yemekten sonra gazete okuyup bir süre oyalandı. Vakit yaklaşınca gara girerek Havre için birinci mevki bir bilet aldı. Tren 6:30'da hareket etti. Nant'a kadar biriyle yol arkadaşlığı yaptı. Nant'tan sonra yalnız kaldı. Çantasını açtı, içinden bir takım kağıtlar çıkardı, inceledi. Bu kağıtlar fabrikadan çaldığı planlardı. Jacques Garout fabrikanın iç bölmelerini çok iyi biliyordu. Kendini ateşe attığı zaman bir düşüncesi vardı. İçeri girer girmez 3 adımda alevler içinde kalan merdiven basamaklarını atlayarak dışarıya bakan pencerenin yanına gelmişti. Camlar zaten sıcaktan patlamıştı. Atlarken üst üste imdat, imdat diye bağırmayı unutmadı. Dumandan boğulacak duruma gelerek dışarıya atladı. O sırada atladıktan birkaç dakika sonra da binanın tavanı, çatısı müthiş bir gürültüyle çöktü. Herkes onu alevler içinde kaldı zannederken o tarlaların içinde koşarak uzaklaşıyordu. Nihayet ormanda sık ağaçlar içine yorgun bir halde düştü. Kendisini kimse görmemişti. Güneşin doğmasını bekledi. Ortalık ağarınca göğsünü açtı. Bedeni ile gömleğinin arasına yerleştirdiği kağıt paraları ve planları çıkardı. Paralar ve diğer kağıtlar biraz terden ıslanmıştı ama kıymetine diyecek yoktu gene. Sinsi sinsi güldü. İşlediği cinayetin armağanı olan evrağı katladı. Mendiline sardı. Paris'in yolunu tuttu. Yorgunluk duymuyordu. Sabahleyin saat 7:00'de Paris'e indi. Jacques evvela bir dükkana girdi. Üstünü başını fırçalattı. Sonra hazır elbise mağazalarından bir takım hazır elbiseyle bir çift ayakkabı aldı. Bunları bir çantaya yerleştirdi, banyo yaptı, hepsini giyindi. Tamamen değişmiş olarak dışarı çıktı. Yalnız yüzü değişmemişti. Bir berber dükkanına girdi, sakalını tıraş ettirdi. Saçlarını kestirdi, berbere, "Şu saçlarımı boyamak istiyorum. Saçlarım kırmızı. Bugünlerde kadınlar kırmızı saçtan hoşlanmıyorlar. İşler kesat gitmeye başladı. Şunları bir boyasak," dedi. Berber, "Olur efendim, boyayalım." "Ne kadar dayanır?" 7-8 gün. "Sonra?" "Sonra gene boyatırsınız." Yarım saat sonra Jacques Garout berber dükkanından simsiyah bir saçla çıktı. Aynada kendini tanıyamadı. Jacques Garout berberden birkaç şişe boya satın aldı. Tasarladığı seyahat için gereken öteberiyi de aldı. İstasyona bu şekilde gitti. Telgrafta kullandığı Paul Harman adı uydurulmuş bir ad değildi. Bu Jacques'ın ölen arkadaşı olan bir makinisti. Cenevre'de ölmüştü. Ölmezden evvel Jacques'a verdiği nüfus kağıdını ve diğer evrakını bir tarafa atmamıştı. Jean Fortier ile kaçmayı tasarladığı zaman başka bir at altında yaşamayı kafasına koymuştu. Paul Harman Jacques'a benzerdi. Yalnız saçı benzemezdi. Saçını da boyatınca adam akıllı ona benzemişti Jacques. Jean Fortier 2 saat kadar uyudu. Uyandığı zaman George hala uyuyor, mukavvadan atını kolları arasında sıkıyordu. Jean çocuğuna baktı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Kendi kendine, "Neye ağlıyorum? Cesur olmam lazım. Çocuklarımın istikbalini düşünmem lazım," dedi. Biraz durduktan sonra, "Ne istikbali? Elimde avucumda ne var ki?" diye sordu kendi kendine. Akşama bu çocuğun karnını nasıl doyurmalı bilmem ki. Çalışmak istiyorum. Gideyim Paris'ten uzaklara gideyim, oralarda çalışayım. Bu gece hiç durmadan giderim. Yarın sabah rastlayacağım köyde ilk önüme gelen kapıyı çalarım. Çocuğumu beslemek için bana bir iş verin. Ne iş verirseniz çalışırım derim. Herhalde acırlar bana. Fakat ya bana kimsin derler, nüfus kağıdı gibi şeyler sorarlarsa? Hadi bakalım hayırlısı Allah'tan. Bu sırada çocuk kımıldandı. Jean eğildi, çocuk gözlerini açar açmaz, anneciğim acıktım dedi. Al evladım işte yiyecek. Kadıncağız almış olduğu ekmekle çikolatadan bir parça koparıp çocuğa verdi. Çocuk sordu. Anneciğim sen neden yemiyorsun? Benim karnım tok evladım. Halbuki karnı açtı. Fakat annelik. Çocuğu için sakladığı şey boğazından geçer mi? Ya çocuğunun yiyeceği bittiği zaman bir işe girememiş olursa nereden bulur sonra yiyeceği? Şimdiden ihtiyatlı olmalıydı. Bayan Fortier çocuğuna akşam üzeri biraz daha bir şeyler yedirdi. Akşam üzeri yola çıktılar. Ara sıra durup dinleniyor, sonra çocuğunu omzuna alıp tekrar yürümeye başlıyordu. Nihayet gece bitmiş, gündüz olmuştu. Geniş bir ovanın ortasındaydılar. Çiftçiler tarlalarına gidiyorlar, Can'ın yanından geçiyorlardı. Fakat ona kimsin, nesin diyen yoktu. Genç kadın bir süre sonra artık yürüyemez oldu. Yolun kıyısına oturdu. Gelen geçen ona bakıyordu. Az sonra 10 yaşlarında bir kız çocuğu göründü. Peşine bir inek takmış geliyordu. Can'ın önünde durdu. O zaman Can sordu. Evladım dedi. Papazın evi köyün neresinde? Kız köye doğru dönüp papazın evini tarif etti. Şu ilk ev. Bak sivri çatılı. Ağaçlıklı yer. Teşekkür ederim kızım. Can yerinden kalktı. George'u kucağına aldı. Ağır ağır yürümeye başladı. Köyün adı Şervi idi. Papazın evi eski bir evdi. Evin üstünde pek çok güvercin yuvası vardı. Dört bir tarafında güzel ağaçlar, bahçede çiçekler, saksılar görülüyordu. Bahçenin çevresi parmaklıklıydı. Arkada bir bahçe daha vardı. Burada meyve ağaçları bulunuyordu. Papaz Felix Logier, 58 yaşlarında, güler yüzlü, doğru sözlü bir adamdı. Çevresinden büyük saygı görürdü. Yanında 60 yaşlarında bir ablası, bir de hizmetçi kadın vardı. Kız kardeşi Clarisse Darier'in kocası öleli 7 yıl olmuştu. Çocuğu da olmadığı için kardeşinin yanına gelip yerleşmişti. Malının, mülkünün çoğunu yardım işlerine sarf ederdi. Paris'ten saat 7'de hareket eden Katar'dan 23 yaşlarında bir genç indi. Bu gencin elinde birçok resim aletleri, boya kutuları vardı. Hayatından memnun ve neşeli bir tavırla Şevri köyünün yolunu tuttu. Bu zeki ve yakışıklı bir gençti. İnce bir bıyığı vardı. Başına yumuşak bir şapka geçirmiş, sağ tarafına doğru devirmişti. Yolda yürürken sigara içiyordu. Bu gencin adı Etienne Castel'di. Annesini çocukken kaybetmişti. Babası da 4 yıl önce ölmüş, oğluna yeter derecede bir servet bırakmıştı. Etienne, ünlü bir ressam olmak yolundaydı. Yakışıklı oluşu, çalışkanlığı, dikkatli olması nedeniyle yaptığı tablolar kadar çok ilgi görüyordu. Etienne, Şevri yolu üzerinde uzun adımlarla yürürken rastladığı adamlar, sanki evvelden tanıyorlarmış gibi ona saygılı bir şekilde selam verdiler. Papazın evi önüne geldi. Kapının çıngırağını bir kere çaldı. Sonra açık kapıdan içeri girdi. O sırada papaz Logier elinde küçük bir çapa ile bahçede çalışıyordu. Genci görür görmez sevinç içinde ona doğru koştu. "Hoş geldin evlat," dedi. Etienne'in elini sıktı, sarıldı, öptü. Etienne, "Böyle ansızın geldiğim için gücenmediniz ya," dedi. "Çok kalırsan gücenmem. 8 gün kalacağım." 8 gün mü? 8 gün az. Fazla kalamam ki. Peki peki. Ben de 8 güne razıyım. Ne iyi ettin. Güzel güzel vakit geçiririz, dedi. Sonra yoldan geldin, yorulmuşundur diye sordu. Hiç yorulmadım. Hadi gel de şu eşyalarını bir yere koy. Ablama görün. Seni görürse çok sevinir. Papaz genci alt katta bir odaya götürdü. Ressam elindekileri oraya bıraktı. Papaz, Clarice, Clarice diye bağırdı. Ablası merdivenin üst başından ne var diye sordu. Koş aşağı gel, bak kim geldi. Bizim ressam. Etienne mi? Bu ne sürpriz böyle, habersiz? Bayan Darie aşağıya indi. Ressam onu karşılayarak, sizi şaşırtmak için haber vermedim dedi. Karnın aç mı? Hayır. Öğle yemeği saat 11'de. Erken yeriz. Nasıl olsa odanı biliyorsun. Git yerleş. Ben de Brigitte söyleyeyim, yemek hazırlasın. Papaz, ben bahçeye gidiyorum. İşini bitirince gel, dedi. Etienne eşyasını her yıl geldikçe kaldığı odaya çıkardı. Elini yüzünü yıkadı. Sonra papazın yanına indi. Papaz işini bıraktı. Birlikte çardağın altına gittiler. Papaz, 6 aydır görüşemedik. Anlat bakalım, dedi. Hep çalıştım, resim yaptım diye cevap verdi genç adam. Sonuçtan memnun musun? Maddi bakımdan evet. Yaptığım tablolar satılıyor ama ben şöhret yapmak istiyorum. Sanki şimdiye kadar yapmadın mı? İstediğim kadar şöhret yapamadım. İstiyorum ki bana kimse erişemesin. Bunun için ne yapman lazım? Dikkati çeken konuları bulup başarılı bir şekilde resimlerini yapmalıyım. Bunu da başarırsın. Ümit ederim. Ben sizin yanınızda kendimi daima mutlu ve güçlü hissediyorum. Mutluluk Allah'tandır. Papaz Logier merhametli bir insandı. Etienne'in babası ile kardeş gibi idiler. Etienne hemen hemen elinde büyümüştü. Babası öldükten sonra onu büsbütün sevmişti. Etienne de papazı çok sever, sayardı. Her yıl böyle ansızın gelip birkaç gün kalırdı. O günü neşe içinde geçirdiler. Etienne sabah erken kalktı. Güzel manzaranın karşısına geçip resim yapmaya başladı. Papaz da saat 7'de kiliseden döndü. Ressama, kolay gele, dedi. Resimden pek anlamam ama konu hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Devam et evlat. Papaz kestane ağaçlarının altına oturdu. Oradan hem gencin resim yapmasını seyredebilir hem de ara sıra laf atabilirlerdi. Bayan Darie içeride meşguldü. Hizmetçi Brigitte tavuklara yem veriyordu. İşte bu sırada kapının zili çaldı. Etienne, biri geldi, dedi. Kapı açık. Çalan içeri girebilir. Zil tekrar çaldı. Papaz, yabancı galiba, dedi. Brigitte, bak bakalım kim? Hizmetçi kadın kapıya koştu. Kapıda gayet yorgun, bitkin bir kadın, kucağında bir çocukla eşikte oturuyordu. Jean Fortier idi. Kapı açılınca kadın, Allah rızası için evladıma ve bana yardım edin, dedi. Hizmetçi acıyarak onu kaldırmak istedi. Jean kalkarken tekrar arkaya düştü. Brigitte, muhterem peder çabuk gelin diye bağırdı. Papazla Etienne koştular. Bu sırada çocuk annesine sarılmış, ne var anneciğim, neren ağrıyor diye soruyordu. Etienne, zavallı kadın yorgunluktan bitap dedi. Belki de açlıktandır. Brigitte küçük George'u kucağına aldı. Gürültüyü duyan Bayan Darie bahçeye koştu. Papaz, ablacığım iki çorba hazırla, dedi. Bir şişe bordo şarabı getir. Brigitte şu kadıncağızı ağacın dibine götürsün, karnını doyurun. Jean Fortier'i ağacın dibindeki kanepeye oturttular. Etienne biraz su getirdi, şakaklarını ıslattı. Bayan Fortier gözlerini açtı, çocuğunu aradı. Çocuğu yanında görünce ellerini uzattı. Papaz, çocuk için merak etmeyin madam, dedi. Kadının gözleri yaşardı, inler gibi. Teşekkür ederim, karnı açtır, dedi. 6. ayrımın sonu, sayfa 101.